Sırada Türkiye gündemi yorumcularımızdan Batuhan Yaşar'la yaptığımız söyleşi var. Öncelikle geçen hafta gerçekleşen İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısına değinelim. Son belirlemelere göre 45 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 230'dan fazla vatandaşımızın da yaralandığı bu saldırıyla ilgili olarak farklı görüşler var. Güvenlik zafiyeti mi, istihbarat zafiyeti mi şeklinde. Ancak güvenlik açısından İstanbul Havaalanı'nın, Atatürk Havalimanı'nın dünyanın en güvenli havalimanlarından biri olduğunu yabancılar da kabul ediyor. Sadece Türkiye'dekiler değil, yabancılar da aynı kanıda. Ancak bunun arkasında ne vardır? Onun araştırılması yapılıyor. Bu arada tutuklamalar var, gözaltılar var. İstanbul'da, Gaziantep'te, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın %2 yorumu var. Türkiye'de yaşanan terör olayları önlenenlerin %2'si kadardır sözleri var. Dünkü basın yayın organlarında. Bir de şunu sormak istiyorum ben bunları ele alırken. IŞİD'in Türkiye ile bir alıp veremediği var mı? Ne sorunu var diye sormak istiyorum. Türkiye'de IŞİD neden eylem yapsın?
En son sorunuz gerçekten en önemli olan, yani IŞİD neden veya DAEŞ neyse işte IŞİD neden Türkiye'yi hedef tahtasına koydu? Tam da 6 aydır Türkiye IŞİD'in hedef tahtasında. Farklı, karmaşık ve çok bilinmeyenli bir saldırıydı bu sefer. Teröristlerin 3 kişi olması, o beraberinde getirdikleri uzun namlulu silahlar, canlı bomba yeleklerindeki patlatma kapasitesi, el bombaları gerçekten burada bizim çok daha büyük bir... aslında şunu söyleyelim, Türkiye'nin 11 Eylül'ü yaşatılmak istendi. Yani çok net bir şekilde bu işin adını koyalım ama bu yapılamadı. Bu konuyu ben çok araştırdım. Zaten önceki günkü yazımda da bu konuyu işledim. Bu konuyu her perspektiften bakmak lazım ama sizin son sorunuz asıl bakmamız gereken perspektiflerden bir tanesi. Aslında havaalanına yapılacak saldırının istihbaratı da vardı. Hani bir diğer önceki sorunuz, güvenlik açığı var mı yok mu sorusu. Haziran başı itibariyle de güvenlik birimleri aslında havaalanlarındaki tedbirleri de arttırdılar. Polisin teyakkuzda olması, iki teröristin içeriye girememesi, polisle gümrük muhafaza memuru ve teröristler arasında çatışma yaşanması. DAEŞ neden bir anda Türkiye'yi hedef tahtasına koydu? Daha öncekilerden farklı olarak ve eylem şeklini daha öncekilerden farklı olarak neden bu kadar yıkıcı bir hale getirildi? Bir PKK, bir DAEŞ. Yani bu sıralı saldırılar ne anlama geliyor? Size şunu söyleyeyim, korkutucu bir rakam daha vermek istiyorum. 22 Temmuz 2015'ten bu yana toplam 147 canlı bomba ve bombalı araç ve benzeri eylem etkisiz hale getirildi. Aslında bu rakama Tanju Bey, işin ilginci ve en aslında çarpıcı olan konusu da şu: Güneydoğu Anadolu bölgesi henüz daha bunlara dahil değil. Güneydoğu'da yaşananlar. Ama maalesef işte aradan birisi kaçıyor. Yani siz 147 tanesini etkisiz hale getiriyorsunuz, birisi kaçıyor ve işte böyle yıkıcı bir sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz. 11 Eylül, Paris, Brüksel, Ankara, İstanbul saldırıları bize güvenlik ve istihbarat açığı zafiyeti var mı yok mu sorusunu öyle görülüyor ki bundan sonra da tartıştıracak ve bunu tartışmaya devam edeceğiz. Türkiye'de Suriye'deki terör laboratuvarlarının ve Irak'taki terör laboratuvarlarının yok edilmesi lazım. Suriye bataklığının hem fiziki hem de psikolojik olarak kurutulması lazım. Suriye'den adeta kanser gibi terör tümörleri, metastazları bütün dünyaya yayılıyor. Bakın size bir bilgi daha vereyim. Çok ilginç. 28 kişi şu an gözaltında Türkiye'de. Bunların 11 tanesi tutuklandı. İşlerinden ta Guatemala'dan gelen ve DAEŞ'la bağlantılı olan birisi var. Bakın ta Guatemala'dan geliyor ve Türkiye'de bu eylemi gerçekleştirmek, eyleme destek vermek için. Dolayısıyla biz aslında çok ciddi bir şeyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin elindeki bilgiler, istihbaratın elindeki bilgiler, DAEŞ ve PKK'nın Türkiye'deki sahada her alanda işbirliği yaptığını da çok net bir şekilde söylüyor. DAEŞ'in evet 13 Ocak 2016'daki Sultanahmet saldırısıyla direkt Türkiye'yi hedef aldığını söyleyebiliriz. 6 aydır da böyle. 3 tane nedeni var bakın Tanju Bey. Türkiye'ye yakın muhaliflerin Cerablus, Azez, Mare ve Menbiç'te DAEŞ'in canını fazlasıyla yakması. Yine Menbiç'te Türkiye'nin girişimleriyle Arap'ın DAEŞ'e veya IŞİD'e karşı birleştirilmesi. Yine IŞİD'in yabancı savaşçıları Türkiye üzerinden artık Suriye'ye sokamaması. Bunun altını çiziyorum. En önemli nedenlerden bir tanesi bu. IŞİD artık savaşçılarını Türkiye üzerinden sokamıyor. Bir de işte Rus kilitleri, radar kilitleri açılırsa, Türkiye Suriye üzerinde uçmaya başlarsa, o zaman hakikaten IŞİD'le mücadele çok daha farklı bir yöntem alacak.
Bu arada Suriye'deki bataklığın kurutulması, oradaki IŞİD'in işte yok edilmesinden söz ediyorsunuz ama orada zaten bir IŞİD yoktu. Orada bir bataklık yoktu. Bunların buraya gelmesi, yerleşmesi ve ortalığı kanrevan haline getirmesi, Suriye'yi, Irak'ı hatta şimdi Türkiye'yi vurması nereden kaynaklandı? Neden bu insanlar buraya geldi?
Çok doğru. Burada Irak Suriyelileştirildi. Yani Irak kendisine benzetti Suriye'yi. Suriye de şimdi Türkiye'yi Irak'la beraber kendisine benzetmeye çalışıyor. Bakın burada eğer siz 6 senedir bu konuya bir çözüm bulamazsanız, 6 senedir siz bu işe bir şey getiremezseniz, bir çözüm bulamazsanız sonuçta gelinen nokta işte ta buralara kadar geliyor. Buradaki boşluğu birileri geliyor dolduruyor, otorite anlamında söylüyorum. Bir de burada tabii bazı istihbarat kuruluşlarının parmaklarının olduğunu da biliyoruz. Aslında burada yeni bir dizayn hareketi, işte bu Sykes-Picot'un işte 100. yılından sonra yeni bir plan nasıl devreye sokulacak. Bütün bunlar da var Tanju Bey. Ama her şeyin ötesinde gerçekten buradaki o bataklığın kurutulması anlamında Türkiye'nin bir şeyler yapması gerekiyor. Tek başına da olsa yapması gerekiyor. Çünkü 930 kilometre Türkiye'nin Suriye ile 530 kilometre de Irak'la sınırı var. Dolayısıyla burada bizim beraber yaşayacağımızı düşünecek olursak güvenlik anlamında da her türlü tedbirin alınması gerekiyor. Oraya nereden geldiler sorusu evet çok açık. Oraya bütün bunlar hem kendileri bir taraftan hem de birilerinin vasıtasıyla geldiler, yerleştiler. Maalesef bu konu çok ötelendi. Hem bizim ötelememiz, hem bizim aslında yanlış politikalarımız, hem dostumuz, müttefiğimiz, stratejik ortağımız Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan sonra her şeyi böyle havada bırakır tarzda olaya yaklaşması, Avrupa Birliği'nin vurdum duymazlığı, Avrupa Birliği'nin ta mülteci krizine kadar olaya görmemezlikten gelmesi bütün olayı bu noktaya getirdi.
Bu arada İstanbul'daki bu acı olayın ardından yas tutulurken, yas ilan edilirken bir günlük de olsa, onun dışında insanların üzüntüleri had safhadayken tüm ülke olarak bir eleştiri ortaya çıktı. Bu da Osman Gazi Köprüsü açılışındaki görüntüler. Görkemli görünüş ve işte bir bayram şeklinde bugün bayramımız var gibi sözlerin duyulması ve oradaki bu neşeli ortam, birçok kişi tarafından bu kadar neşeli bir açılış yapılması gerekir miydi? Açılış yapılmalıydı tabii, bayram öncesi ücretsiz geçiş yapılacaktı. Ama bu kadar büyük bir şatafata ve eğlenceye belki de gerek var mıydı diye büyük çapta eleştiriler aldı birçok kesimden. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?
Evet. Burada bir de kısa sürede açılması da, niye kısa sürede açıldığı eleştirileri de var. Daha sade bir tören yapılabilir miydi? Evet, yapılabilirdi. Türkiye burada iki şeyi yapmak istiyor. Bir, terör örgütüne karşı işte havaalanını Avrupa'dan, hani Brüksel'deki havaalanını biliyorsunuz neredeyse bir hafta süresince kapalı kaldı. Uçuşlara kapatıldı. Türkiye'deki havalimanı ise, yani buraya dünyadan 260 noktaya uçuş yapılıyor. Ve bu kadar çok fazla noktaya uçuş yapılan herhalde tek havaalanı. Ama 5 saat sonra Avrupa'dakinden farklı olarak 5 saat sonra açıldı. Burada terör örgütüne bir aslında mesaj verildi. Osman Gazi Köprüsü konusuna gelince orada yapılan eleştirilere ben de katılıyorum aslında. Buradaki özellikle köprünün açılışında orada yine terör örgütüne biz kenetlendik, biz yolumuza devam ediyoruz mesajı verildi. Aslında bu mesaj yine verilebilirdi ama belki daha sade, yani orada yapılmak istenen, verilmek istenen mesaj da şuydu bence. Yani biz IŞİD'e karşı bakın ne yaparsanız yapın bizim birlikteliğimizi, bütünlüğümüzü bozamıyorsunuz, biz yolumuza devam ediyoruz mesajıydı.
Gelelim Türkiye-İsrail anlaşmasına. Türkiye ile İsrail arasında köprüler kuruldu tekrar. Bir de bu arada İHA İnsani Yardım Vakfı ile yaşanan polemik ilginç. İsrail ile örtünen çıplak kalkar şeklinde bir tabiri vardı vakfın başkanının. Ardından 6 gün sonra bunu değiştirip Cumhurbaşkanını kastetmedik şeklinde bir düzeltmesi var. Ve bu sözler ortaya çıktığında da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gitmeden önce zamanın başbakanına mı sordunuz diye bir tepki gösterdi. Bu İHA olayı, Mavi Marmara olayını da belki ele alarak İsrail ile ilişkilerin neden bu dönemde düzeldiğini ya da düzelmesi gerektiğini evet, sizden alalım.
Başbakanın aslında bu konuda gerçekten çok ciddi bir söylemi vardı. Düşmanlarımızın sayısını azaltacağız, dostlarımızı da artıracağız diye. İşte bu da tam da bu yürürlüğe girmiş gibi görülüyor Tanju Bey. Dış politikada gerçekten baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Biz daha İsrailli konuşurken asıl bomba Rusya'dan patladı. O anlaşmanın...
O konuya da geleceğiz zaten. Birazdan da o konuya geleceğiz.
Yani evet, mürekkebi bile kuramamıştı. Aslında Rusya bombası patladı. Hepsi söylenir. Ben de eski bir diplomasi muhabiri olarak şunu söylüyorum. Bakın yani dış politikada ebedi dostluklar ve düşmanlıklar hiçbir zaman yoktur. Tek var olan çıkarlardır. Dolayısıyla çıkarlar her şeyin önündedir. Yeni şartlar oluştu. Yeni konjonktürel revizyonlar oluştu. Dolayısıyla burada bir aslında makas değişikliğine gidildi. Yani İsrail ve Rusya ile normalleşme sürecine yönelik işte biliyorsunuz birçok eleştiri yapıldı. Birçok şey söylendi ama burada şu önemli, gerçekten böylesine yoğun bir şekilde terörle mücadele ederken PKK ve IŞİD bütün güçleriyle Türkiye'nin üzerine saldırırken özellikle hem İsrail'de bir de Rusya cephesinde ayrı bir kapı açmak, oralarla ayrı bir şekilde yapmak Türkiye'nin enerjisini de bir taraftan bitiriyordu. Hakikaten uzunca süredir hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Başbakan Yıldırım bunun sinyallerini veriyordu ama öyle görülüyor ki çok kapsamlı bir stratejik oyun planı hazırlanmış ve şimdi de uygulanıyor. İş sadece Tel Aviv ve Moskova ile de sınırlı kalmayacak. Ben öyle düşünüyorum ki gerçekten bakıldığı zaman Washington, Brüksel, Bağdat, Kahire'ye kadar hatta Libya'ya kadar uzayacak bir hat var. Dolayısıyla İsrail'le baktığımız zaman hakikaten ilişkilerin normale dönmesi çok uzun bir süreç aldı. Tam 4 yıl sürdü bu özür, tazminat, ardından Gazze'ye yönelik şey ve bakın 11 bin tonluk yardım gemisi Ashdod Limanı'ndan şu an Gazze'de Türkiye'nin gönderdiği yiyecek ve giyecek yardımları hali hazırda dağıtılıyor. Bakın burada en büyük kazanç tabii ki Filistinlilerin de olmuş oldu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gazze'deki ablukanın, bu kadar sert ablukanın Türkiye'nin girişimleriyle aslında delinmiş olduğunu da görüyoruz. Bakın ne demek böylesine koca bir gemi gidiyor ve bu gemi 24 saat içerisinde götürdüğü bütün yardım malzemeleri Gazze'ye dağıtılmaya başlanıyor. İsrail en az bir ay o gemiyi orada bekletir, bir ay arardı. Sonra da o yardım malzemelerinin Gazze'ye girip girmeyeceği belli olmazdı. Dolayısıyla iki tarafta da çok iyi bir niyet var. Gerçekten istenmeyen bir şey oldu. Burada aslında gemi vurulduktan sonra ülkenin başbakanı çıkıp ya biz gitmeyin dedik bunlar gitti diyemezdi. Dolayısıyla ona sahip çıkması gerekiyordu. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zamanki başbakanın tam da söylemek istediği budur ama İHA'nın burada aslında başka bir amacının olduğunu da çok net bir şekilde
görüyoruz. Nedir sizce amacı ne olabilir?
Bence burada, bakın burada çok önemli bir şey var. Bence İHA yaptığı bu açıklamayla bu gerginliğin sürmesini istiyordu. Yani burada bu anlaşmanın...
Yani Türkiye ile İsrail'in arası düzelmesin mi istiyordu?
Evet, aynen öyle. Ben böyle düşünüyorum. Bakın bu anlaşmanın maddeleri tabii ki kazan kazan formülüne göre uygulandı ve Türkiye aslında bakın İsrail basınına göre de çok büyük bir zafer kazandı. Hakikaten bakıldığı zaman da öyle. Netanyahu'ya yöneltilen eleştirilerin haddi hesabı yok. Televizyon kanallarındaki ağır eleştirilerin haddi hesabı yok. İsrail'deki. Netanyahu'ya çok büyük eleştiriler var. Orayı da çok takip ettim. Özellikle İsrail'de yayınlanan işte Haritz'ta çıkan Türkiye'nin ve Hamas'ın zaferi başlığı zaten bütün her şeyi ortaya koyuyordu. Buna şöyle bakalım biz. Burada İHA'nın bu anlaşma hangi şart ve zeminde yapılırsa yapılsın bence bu açıklamayı yapacaktı yine. Burada İHA üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek istiyor. İHA Türkiye ile İsrail arasındaki gerginliğin devamını istiyor. Burada aslında bunun çok net bir şekilde altını çizmek gerekiyor. Bakın böyle oluyor ama bakın 11 bin tonluk devasa yardım şu an Filistin'de dağıtılıyor. Acaba bu iş özür dilemekle falan da olmaz. Yani bunu da ayrıca çok net bir şekilde söylemek gerekiyor. Burada aslında yapılmak istenen başka bir şeydi. Bunu da zaten herkes gördü.
Rusya'ya doğru uzanalım. Türkiye-Rusya ilişkilerinde de bir yumuşama var. Buzlar eriyor. Karşılıklı evet. Açıklamalar var. Evet. Ve iki cumhurbaşkanının, iki devlet başkanının aralarında görüşmeleri gerçekleşti. Peki neden şimdi diye sormak istiyorum ama bu arada Suriye ilişkileriyle bağlantı kurulabilir mi acaba? Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesi Rusya aracılığı ile yapılabilir iddiası var gündemde. Hatta bir takım yerlerde görüşmeler yapıldığı şeklinde iddialar da var. Bunları nasıl değerlendirmek gerekir?
Burada biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu'nun 8 saatlik görüşmesinden sonra gelip verdiği rapora göre en fazla 3 ay direnebilecek. Ama öyle görülüyor ki 6 yılı geride bıraktık. Yani 6 yıldır Beşar Esad'a hiçbir şey olmadı. Bunu bir tarafa koyalım. Yani orada gerçekten hani bakıldığı zaman bir Türkiye'nin yanlış okuması vardı. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle biz Beşar Esad'ı sağ cebimizde veya sol cebimizde tutsaydık kötü mü olurdu? Hayır, hiç de kötü olmazdı. Ama bu kadar sözden sonra Ben Rusya gibi, İsrail gibi veyahut işte Mısır'da da şu an bir taraftan arka kapı diplomasisi bütün hızıyla devam ediyor. Mısır'la da normalleşecek bütün ilişkiler, onu da söyleyeyim. Libya'yı Türkiye'de çok daha fazla göreceğiz bundan sonra, onu da söyleyeyim. Avrupa Birliği ile yeni bir perspektif hazırlanıyor. Gerginlikten değil de orta yol bulma anlamında Ankara bunun da düğmesine bastı. Ama Suriye ile orada bir orta yol bulunabilir mi Rusya üzerinden? Tam da sizin sorunuz karşılığını buluyor. Böyle bir plan olabilir. Yani Türkiye ile bakıldığı zaman Rusya'nın işte birkaç olay hariç Türkmenlerin bombalanması ve işte Türkiye'ye yakın muhalefetin bombalanması dışında oradaki Türkiye'nin girişimleri sonrasında Rusya durdurdu. Aslında Suriye politikamız bizim Amerika Birleşik Devletleri ile çok daha uzak. Yani Rusya ile biz daha yakınız. Dolayısıyla Rusya üzerinden bir Suriye iyileştirmesi yapılabilir mi? Evet, katılıyorum, olabilir. Bu gayet doğal. Ama öyle güzel kurgulanmış ki bakın, bir adım atarsınız diplomaside ayağınız boşlukta kalabilir. Rusya ile olan ilişkilerde arka kapı diplomasisinde bir 15 günlük emekten söz etmek mümkün. Bunların en önemlisi de Tanju Bey şu, öyle ihtimam gösterilmiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu özel ulak ve özel uçakla ta Kremlin'e ve Putin'e ulaştırılıyor. Dolayısıyla başlangıcından itibaren gerçekten bakıldığı zaman çok ciddi bir, aslında hiç boşluk bırakmayan bir şey var. Dolayısıyla siz bu bir taraftan da özellikle Kremlin'den gelen açıklamalar aslında bize Türkiye'nin attığı adımların boşa düşünmeyeceğini gösterdi. Dolayısıyla bu arka kapı diplomasisi çok önemliydi ve burada normalleşmenin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi hedefleniyor. Rusya ile normalleşme demek ekonomi ve turizmden öte Türkiye'nin Suriye'deki eli güçlenecek. Uçaklarımız Suriye üzerinde uçabilecek. IŞİD'le Türkiye çok daha etkin bir mücadele yapabilecek. PYD ve YPG konusunda bundan sonra olacakları da görelim. Bu konuda ben bir referans koyuyorum. Ne olacağını bilmiyoruz. Burada çok umutlu olmamakla beraber ne olacağını izleyelim. Ankara'nın bu konuda çok büyük beklentisi var ama iş ta YPG ve PYD üzerinden Tanju Bey PKK'ya kadar uzanacak. Burada bir hatırlatma yapalım. Rus füze ve silahlarının PKK'nın elinde olması ve bir ay önce Süper Kobra helikopterimizin Rus füzesiyle düşürüldüğünü bu noktada hatırlatmak gerekiyor. Dolayısıyla arka kapıda çalışılmış olay Türkiye ve Rusya'nın, Ankara ile Moskova'nın sık adımlarıyla hızlandı. Özel ulak, özel uçak gitti. Şimdi size bir şey daha söyleyeyim. Büyük ihtimalle Temmuz sonuna doğru veya Ağustos başında Putin ile Erdoğan bir araya gelecek. Soçi'de olması bekleniyor bu görüşmenin de.
Suriyeli mültecilere yönelik vatandaşlık verebiliriz sözlerine değinelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli mültecilere vatandaşlık verebiliriz şeklinde bir ifadesi vardı kiliste gerçekleşen iftar yemeğinde geçtiğimiz gün. Buna tepkiler geldi. AKP seçmeninde dahil olmak üzere Türkiye'deki çok büyük bir kesimin Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesi ihtimalinden rahatsızlık duydukları yönünde görüşler var. Türkiye'de çok büyük bir karşı durma var. Yani bu 3 milyon kişi buraya vatandaş olursa artık bundan sonra Suriye'ye dönmezler. Avrupa Birliği'ne gideceklerse, Avrupa'ya gidecekse bir kısmı gitmeyecektir. Birleşmiş Milletler bunları artık mülteci olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görecektir. Ve bunları artık bizim başımıza bırakacaklardır şeklinde itirazlar var. Çok geniş bir kesimden. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz böyle bir olasılığı?
Çok kısaca baktığımız zaman Türkiye'nin kucağında şu an 3 milyon hali hazırda mülteci gelmiş durumda. Avrupa Birliği'nin ne kadarını alacağını, işte 1 milyonunu alacağı söyleniyor. 1 milyonunu alsa bile bize 2 milyon kalmış oluyor. Mevcut durumda o bataklığa geri dönerler mi? Hayır. Böyle bir ortamda bu bataklık kurur mu? Kesinlikle hayır diyorum. Kısa bir sürede bu bataklığın kurutulmasını beklemiyorum ve düşünmüyorum. Bu en az 6 yıl daha bu şekilde sürer. Yeni çocuklar oluyor, Türkiye'de doğanlar oluyor. Böyle de bir durum var. Yani dolayısıyla bunların geri dönmeyecek olması, işte 1 milyonu gitti, 2 milyonu bize kalıyor. Burada yol bulmak gerekiyor buna. Vatandaşlıktan önce acaba başka ne verilebilir? Türkiye'de kalma, işte misafir belgesi veya geçici göçmen belgesi veya geçici oturma izni, bu tip şeylerle yaklaşılabilir. Orada Cumhurbaşkanı'nın ben tabii tam kastını bilmemekle birlikte vatandaşlık verebilirizden şunu da çıkartıyorum. Aslında hani geçici bir oturma olabilir diye düşünüyorum.
Bu arada vatandaşlık verildiği takdirde bu kişiler oy potansiyeline de sahip olacaklar şeklinde iddialar da var. Yani buradan 1,5-2 milyon kişilik bir oy çıkacaktır ve oylarda dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidecektir diye iddialar da var.
Bu konu daha çok tartışılacaktır. Hani bu konuda alınmış veya verilmiş veya atılmış bir adımın olmadığını hatırlatmak isterim sadece. Yani sonuçta tartışılacaktır. Görelim neler olacak ama burada geçici bir çözüm yolu olabileceğini söylüyorum.
Bayramınızı kutluyoruz ve çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.
Teşekkür ediyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar Avustralya'ya. Sizlerin de ben bayramlarını tebrik ediyorum. Oradaki bütün dinleyicilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Hepsine sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum ve Türkiye'den sevgilerimizi gönderiyorum.
Türkiye gündeminde yorumcularımızdan Batuhan Yaşar'la yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.